Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programı ile tekrar sizlerin huzurundayız. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına pek muhterem hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor, malumunuz. Değerli hocam, şöyle ilk sorumuz: Muharrem ayında sünnet olan oruç var mıdır? Kaç gündür ve Aşure gününün dinimizdeki yeri nedir? Buyurun efendim.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Öncelikle değerli kardeşlerimizin bugün idrak etmekte olduğumuz yarın inşallah onunu idrak edeceğiz Muharrem ayının. Bugün 9'undayız. 9'u 10'u veya 10'u 11'i oruçlu geçirmek Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin bize, ümmeti Muhammed'e tavsiyelerinden biri. Muharrem ayı, Cenab-ı Allah'ın haram kıldığı ayların hicri takvime göre ilkini teşkil ediyor. Gerçi Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yaşadığı dönemde, hayatında henüz hicri takvim kullanılmıyordu. Hicri takvim Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala anh zamanında kullanılmaya başladı. O zamana kadar bilinen işte Romalıların takvimi vardı. Biz onu bugün miladi takvim olarak biliyoruz ve kullanıyoruz. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın zamanında Araplar bir takım önemli hadiseleri bir köşe taşı olarak kullanıyorlardı. Nitekim işte önemli hadiselerden bir tanesi fil hadisesi. Kur'an-ı Kerim'de de adına bir sure var. Ebrehe denilen bir müşrik Yemen'den kalkıp Kabe-i Muazzama'yı yıkmak için Mekke'ye kadar geliyor. Bu hadiseye fil hadisesi deniyor. Çünkü ordusunda o güne kadar Arapların bilmediği bir savaş aracı olarak, taşıma aracı olarak filler kullanılıyor. Bundan dolayı Araplar işte fil hadisesinden 40 gün sonra, 10 gün sonra, 1 yıl sonra, 3 yıl sonra veya önce diye tarih düşüyorlardı. Ama bu aylar biliniyordu. Yani bu aylar 12 ay olarak Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde gökler ve yerler yaratıldığından beri Allah ayları 12 ay olarak tespit etmiştir. Bunlardan 4 tanesi minha arbaatun hurum, hürmete layık olan haram aylardır. Bunlara haram aylar deniliyor. Bunlar peş peşe gelirler. Zilkade, Zilhicce ve Muharrem. Bir de Recebül Fert denilen Recep ayı vardır. O üçünden ayrı geldiği için de ona Recebül Fert denilmiştir. Bu aylara hürmet gösterilmesi, bu ayların saygınlığının korunması dinimizde talep edilir. Ondan önce de Arap toplumunda bu aylar saygın olarak bilinirdi. Çünkü nihayetinde özellikle de Kabe-i Muazzama'da varlığını sürdüren Arap toplumu İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın orada ilk yerleşimi kurmasından beri varlığını sürdürüyordu. Binaenaleyh İbrahimi dinin, tevhid dininin bir takım kalıntıları hala gelenek olarak onlarda devam ediyordu. Savaşlar, kavgalar vesaireler bu aylarda kesilirdi. Bu aylarda savaş çıkartmak, kavga etmek yasak olarak kabul edilirdi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bunun Allah'ın bir emri olduğunu beyan ederek böylelikle devam etmesini sağladı. Bizim bugün kullandığımız hicri takvime göre Muharrem senenin ilk ayı, hicri takvimde ilk ayı, ama bu haram ayların peş peşe gelen 3 haram ayın 3.'sü olarak karşımıza çıkıyor. Bu ayları iyi değerlendirmek gerekiyor. Özellikle de ilk 10 günü Muharrem ayının çok önemli olarak kabul ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de geçen 10 gece 10 gün ifadelerinden Muharrem'in ilk 10 gününün zikredildiği yönünde bir takım alimlerimizin görüşleri var. Her halükarda Muharrem'in 10. günü Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bize oruç tutmayı tavsiye ettiği bir gündür. Çünkü bu gün birçok peygamberin efendim birçok ilahi ikrama, lütfu ilahiye mazhar oldukları bir gündür. Binaenaleyh Musa Aleyhisselam'ın kurtulması da bugün de olmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o peygamberlerin bu günde nail oldukları nimetlerin bir hatırası olarak bugünü oruçlu geçirmeyi bize tavsiye edince ve peşinden de Yahudilerin bugünü oruçla geçirdikleri söylenince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara benzememek için bakın ibadetlerde bile yani bırakın sıradan alelade şeylerde Yahudilere, Hristiyanlara, Müslüman olmayanlara benzememe hassasiyetini ibadetlerde bile madem onlar sadece onu tutuyorlar biz 9'da 10'u veya 10'la 11'i tutalım bir gün daha ilave edelim böylelikle onlara benzememiş olalım mahiyetinde bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 2 gün oruç tutmamızı tavsiye ediyor. Buradan anlıyoruz ki Yahudilere, Hristiyanlara, Müslüman olmayan topluluklara benzememe bizde temel bir kriterdir. Eğer onlarla bir benzeşme söz konusuysa bizi mutlak surette kendimize ait, kendi medeniyetimizi simgeleyen bir şekilde onlara karşı bir ayrıcalığı ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü hani 20. yüzyılın mütefekkirlerinden Aliye İzzet Begoviç'in bir sözünü söylerler. Savaş yenilince değil, düşmana benzeyince kaybedilir. Hakikaten eğer düşmana benzemeye başlamışsanız, giyiminizde, kuşamanızda, oturmanızda, kalkmanızda, ibadetlerinizde, efendim sosyal hayatınızda, kültürel hayatınızda artık siz onları savaş meydanlarında yenseniz de bunun hiçbir ehemmiyeti yoktur. Nitekim gelmişler Moğollar, Şam'ı yakmışlar, yıkmışlar, Irak'ı yakmışlar, yıkmışlar, Bağdat'ı taş üstüne taş koymamışlar. Fırat, Dicle nehirleri rivayetlere göre günlerce kitap mürekkebi ve insan kanı olarak akmış. Ama aradan 60-70 sene bilemediniz bir asır geçtikten sonra Müslüman olmak zorunda kalmışlar. Çünkü hakim kültür, hakim medeniyet İslam medeniyetiydi. Bugün bakıyorsunuz, iktidar olduğunuzu düşünüyorsunuz. Hem ülkemizde hem dünyanın farklı yerlerinde işte Müslüman devletler var diyorsunuz. İktidarda Müslümanlar var diyorsunuz. Ama kültürel sömürge o kadar sinelere yerleşmiş ki onların adetleri, gelenekleri, görenekleri, hayat tarzları maalesef toplumumuzun her yönüne sirayet etmiş durumda. Oysa ibadette bile onlara aykırı davranmak, onlarla aynı görünmemek, farklı bir çehre, bir ayrıcalık ortaya koymak bizim mecburiyetimiz. Bu yönüyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize sünneti olan Muharrem'i eğer bugün oruçluysak yarın da oruçlu geçireceğiz. Yok eğer bugün oruç tutmamışsak yarın Perşembe Cuma'yı da ilave ederek 2 gün oruçlu geçirmek suretiyle bu sünneti idrak etmiş olacağız inşallah. Bunun haricinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ayda oruç tuttuğuna dair rivayetler var. Ama her ayın özellikle de pazartesi, perşembe bir de eyyam-ı biyt denilen yani ak günler. Nelerdir bunlar? 13, 14, 15'i gün, ayın tepede olduğu, dolunay olarak olduğu, geceyi aydınlattığı günler. Bu yönüyle de ak günler bunlara denilir. Yani gecenin de ayın ışığıyla aydınlandığı günler, beyaz günler olarak da ifade edebiliriz. Bu günleri oruçlu geçirmek bizim genel olarak bir Müslümanın her ayda yapması gereken oruç ibadetiyle ilgili meselelerdir. Bunların haricinde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde bu günlere dair, bu mevsimlere dair doğrudan şu ibadeti yapın yönünde sahih kaynaklarımızda bir rivayete rastlamıyoruz. Ama bu günler başta da söylemeye çalıştığımız gibi Cenab-ı Allah'ın değer verdiği, hürmetli gördüğü, saygın görülmesini istediği günler olduğu için bir takım amelleri bu dönemlerde, bu mevsimlerde daha fazla yapmaya gayret ederiz. Keyfiyet olarak değil, kemmiyet olarak işte gece namazlarına daha yoğun, Kur'an tilavetine daha yoğun bir ivme vermeye çalışırız. Böylelikle her zaman diliminde olduğu gibi bu zaman dilimini de efendim değerlendirmiş oluruz. Bu münasebetle müsaadeniz olursa şöyle bir kanaatimi değerli takipçilerimizle paylaşmak isterim. Cenab-ı Allah bazen zaman dilimlerine, bazen bir takım bölgelere, mekanlara olağanüstü bir takım ayrıcalıklar bahşediyor. Bunlar Müslümanların bu zamanları, bu mekanları bir fırsat olarak değerlendirip orada hayatları ile ilgili sürekliliği ifade eden bir takım değişiklikleri yapmalarına fırsat olarak kendilerine veriliyor. Yoksa işte diyelim ki Kadir Gecesi, değil mi? Hani bazı gecelerle ilgili, bazı zaman dilimleriyle ilgili yok hadis sahihti değildi diye bir takım tartışmalar zaman zaman dolaşıyor ama Kadir Gecesi ile ilgili böyle bir tartışma yok. Yani Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğunu Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Evet, hangi gece Kadir Gecesi'dir? Bununla ilgili farklı rivayetler var ama nihayetinde Kadir Gecesi diye bir gece var ve bu gecede yapılan ibadetler bin aydan hayırlı bir ibadet olarak karşımıza çıkıyor. Ama bugünü, yani bu geceyi 24 saat ibadetle geçirelim, ondan sonra sene boyu yatalım diye bir şey yok. Aksine bu geceleri birer fırsat olarak bilmek, efendim ümre ziyareti yaptık, Kabe-i Muazzama'yı ziyaret ettik, Medine-i Münevvere'ye gittik, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'yı ziyarete gittik. Buraları da bir başlangıç olarak görüp oralarda kendi hayatımızla ilgili sürdürülebilir bir süreklilik içerisinde bir takım kararlar almamız uygun olandır, doğru olandır. Rabbim buna bizleri muvaffak eylesin. Bu yönüyle de Muharrem'in 10'u da oruçla başlayan ve yine üzerinde durmamız, düşünmemiz gereken, ben yeni bir hicri seneye başladım. Bu yeni hicri senenin de en önemli günlerinden biri Muharrem'in 10'u. Dolayısıyla bugün kötü bir alışkanlığımı terk etmeye, yeni bir güzelliği hayatıma katmaya, çalışmaya, tabiri caizse gayret etmem lazım. Böyle bir muvaffakiyetim olursa bu günü en güzel şekilde değerlendirmiş olurum. Rabbim değerlendirebilmeyi nasip eylesin.
Amin. Allah razı olsun hocam. Efendim, şimdi Almanya'dan gelen bir soru var. Dinleyicimiz diyor ki, Almanya'da yaşıyorum. Çalıştığım şirket çalışanlarına ücretsiz öğle yemeği veriyor. Menüde vegan ve vejeteryan seçenekler de mevcut. İçeriğinde alkol veya haram bir katkı maddesi olmayan bu menüleri tercih etmek istiyorum. Ancak kafamı kurcalayan bir husus var. Profesyonel mutfaklarda haram et veya domuz eti, kesilen veya pişirilen bıçak, tahta ve tencereler güzelce yıkanıp temizlenmiş olsa bile ertesi gün helal gıdaların hazırlığında kullanılabiliyor. Bu durum biz Müslümanlar için bir sakınca doğurur mu? Aynı şekilde dışarıdaki restoranlarda haram ürünlerle temas etmeyen temiz kaplarda hazırlanmış bir salata veya balığı gönül rahatlığıyla yiyebilir miyiz? Yoksa bu araç gereçlerin geçmişini bu kadar detaylı araştırmak gerekir mi?
Evet, şimdi yeme içme insani bir ihtiyacımız. Dolayısıyla yemeden, içmeden hayat sürdürebilmemiz mümkün değil. Bundan dolayı da eğer farklı milletlerle, yani gayrimüslimlerle beraber bir ortamda yaşıyorsak, ister istemez onların yemekleriyle muhatap oluyoruz. Bu yönüyle Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ehli kitabın yemeği size helaldir buyuruyor. Buradaki yemekten maksat da ettir. Binaenaleyh onların kestiği hayvanların Müslümanlarca tüketilmesi caizdir. Onların kestiği hayvanların etlerinin konulduğu yemekleri Müslümanların yemesi caizdir. Ama kardeşimiz burada diyor ki, evet diyor, bunlar diyor dün diyor o bıçakla farklı bir helal olmayan bir hayvanı kesmişlerdi. Onun etini doğramışlardı. Sonra yıkasalar da bıçak aynı bıçak. Dolayısıyla bu bıçağın ve bu tencerenin, efendim, bu mutfakta pişirilen yemeğin her ne kadar içerisinde efendim malum hayvanın eti bulunmasa da, alkol bulunmasa da, Ama nihayetinde alkol servis edilen bardak ile su servis ediliyor. Veya dün alkol, dün işte malum hayvanın etinden yapılan bir yemeğin servis edildiği tabakla bugün bize servis ediliyor. Bunlardan yememiz caiz midir? Şimdi burada şu devreye giriyor. Bu saydığı materyaller, işte tabak, kaşık, çatal, her neyse, bunların kendisiyle ilgili bir problem yok. Bunlarla ilgili problem şudur. Bunlar pis olarak kalırlarsa, yani bıçak malum hayvanın eti kesilmiş temizlenmeden kalmışsa, tabak çanak temizlenmeden kalmışsa, o zaman bunlarla ilgili bir hassasiyet söz konusu olur. Ama suyun temizlemediği hiçbir şey yok. Dolayısıyla temizlenmiş ve üzerinde herhangi bir iz, herhangi bir alamet görünmüyorsa bunları kullanmakta, tüketmekte bir problem olmaz. Ama bir takım hassas gönüller, onlar pişiren kimsenin huzurla mı bunu pişirdiği, huzursuz mu pişirdiği meselesine dikkat ederler. Hakikaten bugün bile mesela özellikle de büyük restoranlarda, işte ismi namı ilerlemiş olan meşhur restoranlarda şef bizatihi gelir, yemeği servis eder, bunu ben pişirdim der, güler yüzle takdim eder. Dolayısıyla insanlar o şefin güler yüzüyle onun yemeğini daha bir tad alarak, lezzet alarak yerler. Ama bir de mesela loş bir yerde, loş bir atmosferde, insanların böyle suratlardan asık olduğu bir atmosferde, bir ortamda yemek yediğinizi düşünün. Dünyanın en iyi yemeği bile somurtkan bir suratla servis edilmişse o lezzetinden, tadından çok şey kaybedecektir. Dolayısıyla yani bu kardeşimiz sırf bundan dolayı, yani bu tabak, çanak çok iyi yıkanmış, çok iyi temizlenmiş ama öyle de olsa bu tabaklar işte bir gün farklı yemeğe de efendim mekanlık yapmıştı türünden bir mülahazayla yaklaşıyorsa bu doğru bir yaklaşım tarzı değil. Ama temizliğiyle ilgili, hijyenle ilgili bir problemi varsa, bunlar tam temizlenmeden, çatal, bıçak, kaşık tam temizlenmeden, kap kaçak tam temizlenmeden, efendim dün farklı bir hayvanın eti burada pişiriliyordu, yıkanmadan et ettir diye şimdi de inek eti pişiriliyor. Veya inek eti pişirilse de efendim bu pişirilen inek besmeleyle mi veya işte Hristiyan inancına göre Bismillahi diyerek mi kesilmiş türünden bir takım sakıncalar zihninden dolaşıyorsa öğle yemeğini yemese ölmez. Yani şimdi çalıştığı yerde öğle yemeği efendim bedelsiz olarak ikram ediliyormuş benim anladığım. Öğle yemeğini yemese ölmez. Evinden sefertasıyla efendim kendi yiyeceğini götürse, sen niye ayrı yiyorsun, bizim yemeğimizi yemiyorsun diye de bir muhalefet yapılmaz. Kaldı ki söylediği vegan diyor, yani et olmayan veya işte balık etidir vesairedir, bu tür şeyler yiyor. Eğer temizlik kuralları geçerliyse ve alkol de bulunmuyorsa bu tür ne diyorlar, bitki sebze yemeklerini bu temizlenmiş olan kap kaçakta yemesinde bir sıkıntı olmaz. Allahu alem.
Evet, Allah razı olsun değerli hocam. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza devam ediyoruz. Sizlerden gelen sorularla. Değerli hocam, dinleyicimiz şöyle yazıyor. Cam ve çerçeve üretimi yapan bir iş yerinde çalışmaktayım. İş esnasında elimde olmayan bir sebeple işletmede maddi bir zarara yol açtım. Yani dikkatsizlik sonucu bir zarara yol açmış. İslam fıkhına göre işçinin hataen veya kasıtsız sebep olduğu bu zararı cepten ödemesi gerekir mi? Yoksa bu zarar işverene mi aittir? İşçi ve işveren arasındaki kul hakkı sınırı bu durumda nedir diye soruyor.
Evet, şimdi iki türlü işçi telakkisi var, anlayışı var İslam hukukunda. Biri ecir-i müşterek dediğimiz, terziler gibi, efendim tamirciler gibi herkese hizmet veren kimselerdir. Bunlar yaptıkları zararların sorumluluğunu taşırlar. Şöyle ki siz terziye bana işte bir pantolon dikin, bir şalvar dikin, bir gömlek dikin diye sipariş verdiniz. O da kumaşını çıkarttı, ölçünüzü aldı. İşte 3 gün sonra, 5 gün sonra gelirsin teslim alırsın dedi. Efendim ondan sonra kumaşı yanlış kesmiş. Bu onun adına yazılan bir zarardır. İster kasıtlı olsun, ister kasıtsız olsun, ister isteyerek olsun, ister istemeden olsun, isterse de mücbir bir sebeple olsun. Efendim sizin gömleğin kumaşını kesti, dikmeye başladı. O arada işte yangın çıktı. Allah muhafaza etsin. Bütün afatlardan hepimizi korusun. O gömlek de yandı. Ama kardeşim ben bunu senin için ayırmıştım, senin için kesmiştim. Dolayısıyla sen bunu tazmin edeceksin diye bir iddia ile ortaya çıkamaz. Burada çalışan kimse kendi namına çalıştığı için, yani herkese bir hizmet ürettiği için, herhangi bir kimsenin namına özel olarak ona sadece hizmet eden biri olmadığı için bu sorumluluk kendisine aittir. Ama bir fabrikada işçi veya işte eve götürdüğünüz boyacı veya evinize götürdüğünüz yemek yapması için, size yemek pişirmesi için tuttuğunuz aşçı, ekmeğinizi pişirmek üzere evinizde size hizmet veren ekmekçi, bunlar ekmeği yaktı diyelim. Yani ayarını tam tutturamadı hizmetli olan kimse. Efendim ekmek yandı veya işte pilavı tam kıvamında yapamadı veya da işte herhangi bir işi yapıyordu da. Camı kırmış mesela. Camcı da çalışıyor. Çırak camı kırmış.
Evet.
Burada bu tür yapılan zararlar işverene yazılan zararlardır. Çünkü burada çalışan kimseler emin dediğimiz güvenilir kimselerdir. Emanet kavramı çerçevesinde bu alet edevatı kullanıyorlardır. Malzemeyi, sarfiyat malzemesini kullanıyorlardır. Dolayısıyla böyle bir emanet kavramı üzerinden hareketle bunların kasıtlı olmaksızın. Bir de tabii kasıt kavramı da bazen mutlak kasıt veya kasta yakın bir davranış olarak değerlendirilir. Yani mesela adamın iş akdinde tanımı olmayan bir işi yapmaya kalkışmışsa, söz gelimi çırak getir götür işlerini yapıyor camcı da. O ben artık yetiştim, ben bu camı da keserim diye kendisine yetki verilmediği halde, artık kesebilirsin diye onay verilmediği halde tutar camı kesmeye kalkar ve camı keserken de kırar ederse burada sorumlu olur. Niye? Çünkü bilinçli bir hata söz konusudur. Evet, kasıtlı olarak yapmamıştır. Yani çırak ben bu camı kırayım niyetiyle kesmeye başlamamıştır. Ama belli ki liyakati olmadığı için, ehliyeti olmadığı için efendim bu kırılacaktır. Yine aynı şekilde mesela arabanızı bir dostunuza verdiniz, emanet ettiniz. Emanetin efendim tazmini olmaz denir. Ama siz onu işte usta ehliyetli bir dostunuza verdiniz. Arabanın anahtarı masada dururken çocuğu aldı, arabayı çalıştırdı ve kaza yaptı. Bu durumda bunun bir kazaya sebebiyet vereceği belli. Dolayısıyla burada bu emanet kardeşim, emanetin tazmini olmaz diye bir gerekçe ile kalkıp da karşı tarafa bir söylemde bulunmak ve zararı üstlenmemek doğru olmaz. Niye? Çünkü emanetin kişi tarafından sanki kendi malıymış gibi korunması gerekir. Yani bir adam 10 yaşındaki çocuğuna kendi arabasını vermez. Ha verecek olursa, hadi alışsın diye araç kullanmayı öğretecek olursa yanında oturur ve ona göre bir araç tercih eder. Birinin emanet aracıyla evladına bu efendim araç kullanma işini öğretmez. Yine işte çırak nasıl usta olacak? Elbette kesecek, edecek vesaire. Ama bunun aşaması önce ustanın yanında gözleriyle bu mahareti kavrayacak. Ondan sonra ustasının efendim gösterdiği şekilde şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın genelde de artık olan camlar üzerinden bu işi götürecek. Binaenaleyh eğer bu kardeşimiz iş tanımı içerisinde olan sürekli yapa geldiği bir işi yaparken efendim cam değiştiriyor, taşıyor, ediyor. 50 tane cam taşımışlar ama birinde efendim ipi yanlış bağlamışlar da cam kırılmış. Bu gibi şeylerde evet elbette bir hata sonucudur ama kasıtlı bir hata olmadığı için, kasta yakın bir hata olmadığı için burada işveren bu zararı yüklenmek durumundadır. Böyle olmasına rağmen zarardan, ziyandan ben sorumlu değilim diye bir tavır takınması doğru olmaz. Eğer zarardan, ziyandan sorumlu olmak istemiyorsa ona göre farklı bir sözleşme ile bu kimseyi çalıştırması lazım. Yani gel benim dükkanımda benim elemanım olarak çalış değil. Ben parça başına sana şu kadar ödeyeyim. Sen kendi işinde bana hizmet üret, sat şeklinde bir sözleşmeye olayı evirmesi gerekir. Mesela bazen şey oluyor. İşte bir kurumda şoförler oluyor. Bunlar trafikte sabahtan akşama kadar direksiyon sallıyorlar. Bazen efendim hız yapmaları gerekiyor. Efendim işte havaalanına birini yetiştirecekler. Netice itibariyle bir takım cezalar terettüp ediyor. İşveren kendilerine arkadaşlar tabakhaneye mal yetiştirmiyoruz. Uçak kaçarsa kaçsın. Otobüs giderse gitsin. Siz hız limitlerine dikkat edin. Türünden tembih ettiği halde, yetkilendirmeyi ona göre yaptığı halde aman ben yetiştiririm seni, sen canını sıkma türünden böyle bir kabadayılıkla bir şey yapmışlarsa burada sorumluluk kendilerine ait olur. Ama düz yolunda giderken biri geldi çarptı. Yani trafiğe çıkan her insanın biri tarafından efendim çarpılması söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda kalkıp da kişinin iradesi haricinde, dışında olacak bir şekilde gelmiş olan zarar ve ziyanı buradaki güvenilir olarak, emin olarak tasavvur ettiğimiz, düşündüğümüz kimselere ödettirilmesi doğru olmaz, hakkaniyete girer. Dolayısıyla ister işçi olsun, ister işveren olsun karşılıklı hak hukuk çerçevesinde davranmaları gerekir. Bu yönüyle de eğer bu kardeşimizin sorduğu gibi ihtilafa medar olabilecek bir durum varsa sorarak bunu çözmeleri gerekir. Bu tür şeylerde de piyasanın yani o işin adet gelenek göreneği bu işlerde bir hakem rolü görür. Onun için demişler ki el adetu muhakkemetun. Adet gelenek görenek efendim o iş kolunda bu işler nasıl oluyor bitiyor. Bu gibi durumlarda bu geleneğe göreneğe müracaat edilir.
Evet. Diğer bir sorumuz şöyle değerli hocam. Yine Avrupa'dan diyor ki dinleyicimiz Avrupa'da çalıştığım bir fabrikada önce namaz kılmaya izin veriyorlardı. Şimdi ise sadece molalarda izin veriyorlar. Fakat bazen namaz vakti mola dışına düşüyor. Bu durumda ben helaya gidiyorum deyip orada namaz kılsam caiz olur mu? Hela çok küçük, bazen de kötü kokuyor diyor.
Şimdi namaz meselesi bizim en büyük işverenimiz olan büyük patronun, Rabbul Erbab'ın, alemlerin yaratıcısı olan Allah'ın emri. İşveren olarak ben size diyor, ihtiyacınız olan her şeyi veriyorum. Sizden de benim kulluğumu kabul etmenizi istiyorum. Günde 5 vakit namaz kılmanızı istiyorum diyor. Şimdi diğer işlerimiz namazdan arda kalan işler olmak durumundadır. Herhangi bir iş eğer bizim namazımıza engel teşkil edecekse, namazımızı düzgün eda etmemize fırsat vermeyecekse, o işte olmamız doğru olmaz. Düşünün ki siz işte bir fabrikada çalışıyorsunuz. Fabrikada çalışıyorsunuz ve oradan aylık 100 bin lira alıyorsunuz. Efendim 9, 5 mesai yapıyorsunuz. Fakat arada bir saatte bir küçük işletmede çalışıyorsunuz. Oradan da aile 10 bin lira alıyorsunuz. Şimdi ana işveren bunun farkına varsa size müsaade eder mi? Yani günde benim için çalışman gereken saatlerde başka birine çalışıyorsun ve ondan da bir ücret alıyorsun. İş akdinde, iş sözleşmesinde böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Cenab-ı Allah bize en basitinden nefes alıp verebilme imkanı veriyor. Bu nefesi alabileceğimiz bir atmosferi bizlere bahşediyor. Dolayısıyla en büyük gelirimiz, en büyük imkanımız hayatta kalmak için nefes alıp vermek. Kaldı ki Cenab-ı Allah'ın bize verdiği nimetleri saymakla bitirmemiz mümkün değil. Şimdi böyleyken Allah'a olan akdimiz gereği, kulluk sözleşmesi gereği yapmamız gereken vazifeleri ihmal ederek Ahmet'in, Mehmet'in, Hans'ın, John'un neyse keyfine göre davranmak diye bir şey söz konusu olmaz. Kaldı ki eğer bir yerde lavabo ihtiyacı bir ihtiyaç olarak görülüyor ama ibadet etmek bir ihtiyaç olarak kabul edilmiyorsa, insani olarak da böyle bir yerin hele de kendini medeni olarak gören bir ülkede olması mümkün değil. Ama bazen ne oluyor? İbadet ediyorum diye suistimaller olabiliyor. Yani bir namaz hadi öğle olsun, ikindi olsun, iki mesaide olabilecek namazlar bunlardır. Hadi gece mesaiye kaldı, yatsı namazı olsun, 4 rekattır. 4 rekatlık namazı da bir insan 4 dakikada kılar. Hadi benim gibi dili biraz zor dönüyor, hızlı okuyamıyorsa 6 dakika olsun. Ama ben namaz kılıyorum diye çıkıp yarım saat ortadan kaybolursa adam, bir müddet sonra bu işverenin de dikkatini çekmeye başlıyor. Böylelikle de kendince bir takım yasaklar koyarak bunun önüne geçeceğini düşünüyor. Eğer bu kardeşimiz ibadetiyle ilgili bir engellemeyle karşılaşıyorsa bunu açıkça konuşsun. Kardeşim ben 9'da geliyorum, 5'te çıkıyorum, 5 çeyrekte çıkayım. Yani 15 dakika fazla mesai yapayım veya öğle mesai arasında işte herkes 1 saat mesai arasında dinlenme yapıyor. Ben yarım saat yapayım. Dolayısıyla benim namazıma karışmayın. Ha, illa karışacaksanız o zaman işiniz sizin olsun. Bana eyvallah demeli. Ne zaman bunu dememe durumu söz konusu olur? Açlıktan ölecek bir durum söz konusu olursa veya işte sokağa atılacak, soğuktan vesaireden kendi ailesi perişan olacaksa ama işte işsizlik maaşıyla kıt kanaat geçinebilecek, yine sağda solda simit satarak, limon satarak maişetini temin edebilecek bir durumu söz konusu ise bu Müslümanın bu tür basit sebeplerle efendim işveren benim namaza gitmemi, namaz kılmamı istemiyor. İşveren kim ya? Dolayısıyla bu gibi durumlarda Müslüman net tavrını koymalı, rızık verenin Allah olduğunu unutmamalı. Ama bu kardeşimiz işte lavabo ihtiyacını bahane ederek veya başka bir takım şeyleri bahane ederek namaz kılma imkanını düzgün bir şekilde bulabiliyorsa, yani tuvalette namaz olmaz, seccadesini serip namaz kılabilecek bir imkan bulabiliyorsa bunu kullanır. Yani namaza karşı olan bir işverenin karşısında Allah Teala'nın huzurunda sorumlu olabileceğimiz bir durum söz konusu değildir. Yani Allah'a yönelik vazifemiz olan 5 dakikalık namaza mani olacak olan bir adam, Allah'tan korkmuyor musun, benim işimden kaytarıyorsun deme hakkına sahip değildir. Dolayısıyla burada bu kardeşimiz namaz kılmak için, namazını düzgün, doğru kılabilmek için ne tür imkanlar varsa onları kullanır. Ama eğer namazı doğru, düzgün kılabilecek rahat bir imkan bulamıyorsa, buradan ayrılması ivedilikle yapması gereken bir durumdur.
Evet. Değerli hocam, Son olarak şöyle bir soru var. Günlük hayatta öfke anında ya da alışkanlıkla ağır hakaret, sövgü ve küfür içeren çirkin sözler kullanmanın dinimizdeki hükmü nedir? Bu tür galis ifadeleri kullanan insanları diliyle inciten bir kimsenin kabir hayatında veya ahirette özel bir cezası, sorgusu olacak mı diye soruyor.
Olacak tabii. Yani mümin, mümine, daha doğrusu hiçbir insana elinden dilinden zararı dokunmayan kimsedir diyor. El-Müslimu men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman, Müslümanların elinden dilinden salim olan, yani elinden dilinden zarar görmeyen kimsedir diyor. Demek ki eğer bir Müslüman bizim elimizden, bizim dilimizden rahatsız oluyorsa, elimizle veya dilimizle ona eziyet ediyorsak, o zaman Müslümanlığımız sorgulanmaya açık hale gelmişti. Sen nasıl Müslümansın? Bir Müslüman senin elinden emin değil. Yani bu adamı gördüğümde bana hakaret mi edecek, sayacak mı, sövecek mi, ne yapacak, ben bundan emin değilim. Kaldı ki bir Müslümanın veya bir insanın birine zarar verebilmesi için genelde komşu olması, bu komşuluk ya aynı iş yerinde çalışıyor olmaktır, ya aynı binada oturuyor olmaktır, ya da bir takım ortak müşterekleri taşıyor olmaktır. Burada komşuluk hukuku da bir komşunun diğer komşuya eziyet etmemesi üzerine kuruludur. Binaenaleyh bir Müslümanın ağzıyla incitici, kırıcı bir söz söylemesi doğru bir şey değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün ashabına diyor ki, müflis kimdir biliyor musunuz diyor. Bilmiyoruz ya Resulallah demeleri gerekirken diyorlar ki ya Resulallah, parasını kaybetmiş olan kimseye çok zengin ama sıfırı tüketmiş kimseye müflis denir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yok diyor. O dünyalık basit bir şey. Yani zengindin, kaybettin parayı. Kaybettiğin bir şey yok aslında. Yani sanki parayı ahirete mi götürecektin? Malı mülkü ahirete mi götürecektin? Zaten dünyada kalacak olan şey ölürken senin adına kayıtlı değil de başkasının adına kayıtlı olmuş olur. Evet, çoluğunu çocuğunu insanın merdine namerdine muhtaç olmayacak şekilde bırakması güzel bir şeydir. Dinimizin tavsiye ettiği bir şeydir. Ama dünyada iflas etmiş olmak o kadar da çok böyle ahu vah edilip efendim depresyona girmeyi gerektirecek bir durum değildir. Asıl depresyonluk olan şey ahiret iflasıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, tam da bu kardeşimizin sorusuna cevap, çokça namazla, çokça oruçla, çokça ibadetle ahirete gitmiş biri. Hayır hasenat tarafı, terazinin o kefesi yıkılıyor. Ama ona sövmüş, bak ağzıyla ona hakaret etmiş, çirkin söz söylemiş, buna hakaret etmiş, efendim birine haksızlık yapmış, öbürüne zulmetmiş. Bütün bunlar gelecekler, namazları bitecek, oruçları bitecek, zekatları bitecek. Alacak daha bir ibadet kalmayınca bu sefer ilgili kimselerin günahlarından yüklenmeye başlayacak. Adam hiç hayatında alkol tüketmemiş, alkol tüketenlerin günahını alıyor. Hiç hayatında fuhşiyata girmemiş ama fuhşiyat işleyenlerin günahlarını üstleniyor. Cennetlikten cehennemlik oluyor. Bundan daha büyük bir nasipsizlik olabilir mi? Onun için ağzımıza sahip çıkacağız. Kimseye hakaret etmek şöyle dursun, incitecek bir söz söylemeyeceğiz. Müslüman herkese karşı güler yüzlü olmayı sadaka vermek olarak gören bir kimsedir. Sizi severlerse sizin temsil ettiğiniz dine karşı insanlar kendilerini yakın hissederler. Çoğu zaman bakıyoruz, dinden nefret eden kimselerin arkasında dindarlıktan nefret etme, dindar kimselerden nefret etme çıkıyor. Bu bir gerekçe değil. Yani kimse zenginden nefret edip de paradan soğumuyor. Efendim kimse filan şarkıcıdan, filan popçudan vesaireden nefret ederek müzikten soğuduğunu söylemiyor. Ama iş din meselesine gelince hocadan soğudum, dinden uzaklaştım. Bunlar şeytan bahanesi. Fakat böyle şeylere de sebebiyet vermemek lazım. Aksi halde bir kimsenin Müslüman olmasına vesile olmak, dünyadaki her şeyden kıymetli olduğu gibi dinden soğumasına sebep olmak da ona göre çok acı ve elim bir azabı doğurucu durumdur. Allah hepimizi muhafaza eylesin.
Amin hocam. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftaki İlmihal Saati programını tamamladık. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.